Seyahat etmeye doymayanlar, gezerken ilginç insan ve mekan hikayeleri kovalayanlar, dünyayı merak edenler, nerede ne yenilir, ne içilir diyen herkesin programı Gezmek Yetmez başlıyor.
Merhaba sevgili Kafa Radyo dinleyicileri. Seyahat etmeyi sevenlerin, ilginç mekan ve insan hikayelerinin peşinde koşanların, nerede ne yenir ne içilir diyenlerin programı Gezmek Yetmez başlıyor. Oğuz Otay ve teknik masada sevgili Mehmet Efe, bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Hal böyle olunca ne oluyor? Gezmek Yetmez başlıyor tabii efendim. Kavacık Merkez stüdyolarındayız. Bu yayın size Kavacık Beykoz'dan ulaşıyor. Bu akşam evimizdeyiz, mekanımızdayız. Bizler Kavacık'tan bu yayını gerçekleştirirken siz bizi nerelerden dinliyorsunuz? Mesela Güney Amerika'dan var mı bizi dinleyen? Ya da Kuzey Amerika, hadi Güney'i yapmadık, Kuzey Amerika'dan dinleyen var mı ki? Var, biliyorum. Avrupa'dan ya da Uzak Doğu'dan kimler bizleri dinliyor? Yurt dışı tamam da yurt içinde kimler nerelerde? Hadi yazın lütfen. Ama biliyorsunuz sadece nereden dinlediğinizi yazmak yetmiyor. Aynı zamanda dinlerken ne yapıyorsunuz onu da yazıp ya da daha da iyisi bir fotoğrafınızı paylaşın. Bakalım kimler nerelerden ne yaparak nasıl dinliyor, hep görelim diyelim ve yayınımıza başlayalım yavaş yavaş. İlk mesajımız tabii ki Ankara'dan Fethiye Hanım'dan geliyor. Fethiye Hanım bizi dinliyor. Her zaman olduğu gibi ilk mesaj da ondan geliyor. İyi yayınlar dileğini iletiyor bize. Efendim Kafa Radyo, peki diyeceksiniz ki tamam yollayalım fotoğrafları. Nerede ne yapıyoruz onu da yazalım da. Şu canlı yayın WhatsApp hattını bir söyler misin derseniz. O da geliyor efendim. Kafa Radyo canlı yayın WhatsApp hattımız 0532 172 52 32. 0532 172 52 32. Dedik ya, nereden dinliyorsunuz, ne yaparken dinliyorsunuz, bir fotoğrafınızla paylaşın. Hep birlikte bu akşam sohbet edelim, kimler bizi nerelerden dinliyor, neler yapıyor. Malum Ramazan ayındayız. Mesela an itibariyle güllaç yiyen kimse var mı? Söylemesi ayıptır, bayılırım güllaca. Zaten arka taraftan hemen Mehmet'in de ooo sesini duydunuz. Anlıyorum ki Mehmet de bayılıyor güllaca. Ama şimdi ben nasıl güllaç severim onu söyleyeyim. Öyle kivi ile mandalina süslenen saçma sapan güllaç değil de hakikisine bayılırım. Çok şekerli olmayan, buzdolabında dinlendirilmiş, sütü böyle serinlemiş, nar taneleriyle süslenmiş, bol gül suyuyla şenlendirilmiş, üstü ve içi kararında fıstıkla takviye edilmiş bir güllaç olsa da yesek değil mi Mehmet? Efendim vallahi hiç düşündünüz mü? Güllaç ilk defa ne zaman, nerede yapılmış? Bu program öncesinde ben merak ettim, biraz araştırdım. Birazdan sizlerle paylaşacağım ama İsterseniz bu gecenin bir de konusunu belirleyelim. Bu arada mesajlarınız gelmeye başladı. Kimler nerelerden bizi dinliyor dedik. Nasıl dinliyorsunuz dedik. Ama bakıyorum fotoğraflı mesajlar son derece az. Nasıl anlaşmıştık biz? Nerede dinliyorsunuz? Ne yaparken dinliyorsunuz? Ve bunu bir de fotoğraflı belgeleyecektiniz. Hadi lütfen yapmayın. utanacak bir şey yok, çekinecek bir şey yok. Adana'dan Ümit Bey mesela yollamış, gayet güzel. Diyor ki dolmuş sürüyorum ve nöbetçiyim diyor. Oo, hemen bir de trafik fotoğrafı gelmiş. Kendisine, Ümit Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bu dileğimizi, bu arzumuzu cevapsız bırakmadığı için. Şimdi dedik ki güllaç konuşacağız. Ama öncesinde bir de bu akşamın konusu olsun. Madem güllaç dedik ya, o zaman bu akşamın konusu Ramazan'da en sevdiğim yemek ya da tatlı olsun. Bu bir seyahatte de olabilir ama Ramazan'da en sevdiğim yemek ya da tatlı. Ramazan'a özel yemekten keyif aldığınız yemek ve tatlıları soruyoruz bu akşam sizlere. Siz Ramazan'da hangi yemeği, yiyeceği, tatlıyı seversiniz? Hatta bunlar arasında geleneksel, bölgesel olanlar varsa bizimle lütfen paylaşın, konuşalım, hep birlikte sohbet edelim, bildiklerimizden bahsedelim, bilmediklerimizi öğrenelim. Bir mesaj da Belma Hanım'dan geliyor. Değerli Oğuz Otay, hoş geldiniz, hoş bulduk Belma Hanım, sağ olun. Eskişehir'den sonsuz selam ve sevgiler, yaprak boyama yapıyorum demiş Belma Hanım. Bir de çok güzel fotoğraf yollamış, çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Unutmayın, bu akşam sizlerden iki şey istedik. Birincisi, şu anda bizi nerede dinliyorsunuz, nerelerden dinliyorsunuz, ne yaparken dinliyorsunuz? Lütfen yazın bize, WhatsApp hattımız emrinize amade. 0532 172 52 32 0532 172 52 32 nerelerden dinliyorsunuz dedikten sonra bir de küçük fotoğrafınızı, an itibariyle fotoğrafınızı çekip bizle paylaşıyorsunuz. Bunun dışında bu gece bir de size dedik ki Ramazan'da en sevdiğim yemek ya da tatlı nedir? Bu hashtagle lütfen bize yazın dedik. Bunları yazarsanız program içerisinde siz değerli dinleyicilerimizle de paylaşacağız. Hemen şöyle bir göz atıyorum. Zaten gelen mesajdan da anladım, uzaklardan geliyor, New Jersey'den geliyor. Oğuz Bey, öğlen yemek molası verdim. New Jersey'den sizlere çok selamlar demiş Tuncay Bey. Çok sağ olun, var olun. Hiç bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Efendim işte hayat böyle. Kimisi iftarını açıyor. Kimisi uzaklarda saat farkı öğle yemeğini yiyor. Kimisi belki yeni uyandı veya yatmaya hazırlanıyor çok uzaklarda. İşte herkesi birleştiren bir program yapacağız bu akşam. Şimdi dedi ki güllaca bayılırım diye. O zaman hani benim Ramazan'da en sevdiğim tatlı güllaç dedikten sonra bu akşam size güllacın tarihinden bahsetmek istiyorum. Diyeceksiniz ki seyahat programı da güllaç ne iş? Vallahi bizim sadece niyetimiz, amacımız seyahat etmek değil, zamanda da yolculuk yapmak. Yeme içme konuşacağız dedik. Keyif veren her şeyi konuşacağız bu programda. Bu akşam size böyle olunca güllacın tarihinden bahsedeceğim. Sizlere aktaracağım bilgileri birkaç asırlık geçmişe sahip, dört kuşaktır güllaç yufkası üreten Saffet Abdullah markasının internet sayfasından derledim. Markaya ismini veren Abdullah Efendi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı nedeniyle Kırım'dan İstanbul'a gelir. Bekir Efendi adında bir yaşlı güllaç ustası ile beraber İstanbul'da güllaç dökmeye başlarlar. Bu arada Mehmet, o güllaç yufkası mıdır o, nedir, onun bir ismi var mıdır?
Bilmiyorum ama.
O zaman madem güllaç yufkası dedik efendim, güllaç yufkası diye devam edelim. Dediğimiz gibi Kırım'dan göç ediyorlar. Bekir Efendi adında yaşlı bir güllaç ustasıyla Abdullah Efendi İstanbul'da güllaç dökmeye başlıyor. 3-4 yıl içinde döktükleri güllaçların şöhreti Topkapı Sarayı'na kadar ulaşıyor. 1881 yılında
galiba sorunun cevabı mı geldi, evet. Mehmet?
Çok yakın ama güllaç yaprağı denirmiş. Ona.
Yaprağı, tamam.
Evet, mısır nişastası ve unla yapılırmış, tavada pişirilirmiş.
Bu arada tabii 1881 yılı dedik, Topkapı Sarayı dedik ama burada benim bir tereddütüm hasıl oldu. Bir bakar mısın Dolmabahçe Sarayı kaç yılında inşa edilmiş? Bu devir 1881 Topkapı Sarayı değil, Dolmabahçe Sarayı da olabilir. Ama biz hikayeye devam edelim efendim. Büyük Saray Meydanı'nda un ve nişasta yapımı için önce değirmen, güllaç dökmek içinse kömürle yakılan ocakların yapımı tamamlanır. Evet, işte tahmin ettiğim gibi yapımın, Dolmabahçe Sarayı'nın yapımına 1843 yılında başlanmış. Değil mi? Öyle görüyorum Mehmetciğim. Bitirişi ne?
1823 gözüküyor.
O zaman o bilgi de doğru değil. Sen o bilgi 1843 diye hatırlıyorum. Efendim bunu tabii söylerken de hafızam beni yanıltmasın. Galiba 1843'tü. Söylemesi ayıptır. Ben Dolmabahçe Sarayı'nda da rehberlik yaparak işe başlamıştım. Yıllar önce lise talebesiydim veya lise yeni bitmişti. 1843 yılında başlamış ve 1856 yılında bittiğini Mehmet Google'dan bakarak söylüyor. Dolayısıyla burada küçük bir düzeltme yapmamız gerekiyor. Demek ki 1881 yılı ise Topkapı Sarayı değil, Dolmabahçe Sarayı olması gerekir deyip devam ediyoruz efendim. Dedik ya, ilk önce güllaç dökmek için kömürle yakılan ocakların yapımı tamamlanıyor. Şimdi Zeytinburnu ve Edirne Kapı bölgesinde yetiştirilen buğday ve mısırlar kullanılarak değirmen ve taş dibeklerde öğütülerek un ve nişasta elde ediliyor. Kömür ateşinin ısıttığı tavalara güllaç dökülüyor ve yaprakları pişiriliyor. İşte bu başarıyla kendisini Abdullah Efendi sarayın güllaççısı ünvanına sahip buluyor ve sarayda bu işi yapmaya başlıyor. Şimdi güllacın ilk çıkışı bu 19. yüzyıl değil. Yerleşik düzene sahip olmayan göçebe toplumlar için pişirme yöntemi olarak sabit bir mutfak kullanılmıyor. Dolayısıyla sabit bir mutfak olmadığı için odun ateşinin üstünde ısıtılan kazanlar ve saç tavalar herhangi bir yerde pişirmek için kullanılıyor. Bu tavaların üzerine değişik tahılların öğütülen biçimleri sulu hamur kıvamında dökülerek pişiriliyor ve pişen yufkaların aralarına ilave edilen sebze, et, şeker benzeri türde şeyler eklenerek tüketiliyor. Ve yufka yaprakları iyice kurutuluyor, süt veya su ile ısıtılarak kullanılmak üzere saklanılıyor. Şimdi tabii göçebe toplumlardan gelen bir alışkanlık. Tabii Türklerin farklı kavimler ve boylar şeklinde göçebe olarak yaşadığı çok eski tarihlerde bile nişasta ve undan yukarıdaki mantık içinde güllaç ve benzeri ürünler yapılmaya başlanıyor. Bu teknik Türklerin İslamiyet ile tanıştığı 7. yüzyıla kadar uzanmaktadır diyor kaynak. İstanbul'un fethiyle birlikte saray ve mutfak adetlerinde önemli bir değişiklik ortaya çıkıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Fatih Sultan Mehmet özellikle saray eşrafına ve yeniçerilere Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarını zenginleştirmeyi amaçlıyor ve çok çeşitli yemekler sunuyor. Farklı kültürlerden yemekler sunuyor ve bunların içerisinde, bakın demek ki 1453-15. yüzyıllardan bahsediyoruz, İçinde güllacın da olduğu çeşitli tatların sunumunu saray çalışanlarına öğütlüyor ve bundan sonra güllaç sıkça Ramazan sofralarında, iftarlarda ve sahurlarda kullanılmaya başlıyor. Güllacın gül suyu ve sütle beraber kolay hazım sağlaması, enerji verici olması, oruca dayanma gücü vermesi, açlığa dayanma gücü vermesi, buna katkıda bulunması sebebiyle Osmanlı yemek kültüründe Ramazan ayının simgesel yiyeceği olarak kayıtlara geçiyor ve yaklaşık 15. yüzyıldan beri biz Ramazan aylarında sofralarda güllacı tüketiyoruz. Şimdi güllacın başka bir özelliği daha var, kullanıldığı bir yer daha var. O da şöyle, Ramazan ayı dışında da Osmanlı Sarayı'nda yerli ve yabancı konuklara verilen ziyafetlerde, düğün ve sünnetlerde de gül suyu ve üzerine nar taneleri süslenerek güllaç gümüş tabaklar içinde sunuluyor. İşte Mehmet, ben bu akşam böyle bir güllaç istiyorum. Yani üzeri narla süslenmiş, bol gül suyulu ve gümüş tabakta. Hani gümüş tabakta çok ısrarcı olmayabilirim eğer ayarlarsan.
Ya plastik olmuşken tam olsun abi.
Tamam, tam olsun o zaman. Şöyle sıkı bir güllaç bu akşam niyet edelim efendim. Bakalım şansımıza güllaç düşecek mi, göreceğiz hep beraber. Peki neden güllaç denmiş? Hemen onu da aynı kaynaktan sizlere aktaralım. Güllaç yapraklarının yuvarlak dalgalı yüzeyleri süt eklendikten sonra belirginleşerek gül yaprağı gibi göründüğünden gül bitkisine atfen güllü aş denmiş ve bu ifade zaman içerisinde güllaca dönüşmüş. Görünümü güle benzerken gül suyu da ilave edilerek sadece göze ve damağa değil kokusu ile buruna da hitap eder bir hale getirilmiş. İşte güllü aş veya bugünkü deyişle güllacın hikayesi böyle. Hazır yeri gelmişken de efendim söyleyelim. Sütlaç da benzeri bir isim değişimine yol açmıştır. O da sütlü aştan gelmiştir diyerek bu akşam böyle bir canımızın çektiği Ramazan'a özgü bir tatlıdan bahsetmiş olalım. Bu akşamın konusu Ramazan'da en sevdiğim yemek ya da tatlı. Dolayısıyla bu konuda sizlerden gelecek olan mesajları da bekliyoruz. Ve aynı zamanda siz değerli konuklarımıza demiştik ki an itibariyle bizleri nerelerden dinliyorsunuz demiştik. Sizler de sağ olun bizi kırmadınız, cevaplar yollamaya başladınız, fotoğraflar yollamaya başladınız. Özellikle fotoğrafları da sizlerden rica etmiştim. Mesela Çağlayan Bey Kanada Toronto'dan boya yapıyorum diyor, iyi yayınlar diliyor. İki tane böyle boya fırça, boya kovası ve içinde de dört tane fırça sayıyorum. Şimdi bu fotoğrafı görünce tabii son bir süredir, bir haftadır, on gündür, belki üç haftadır da malumunuz benim de bir taşınma derdim var. Ben de bunlarla boğuşuyorum. Vallahi taşınma gerçekten zor bir işmiş. Eskiler demiş ya, iki taşınma bir yangına bedeldir diye. Bizim hayatımızda geçen yangınların sayısı yok. Malumunuz hem memur çocuğu olmak hem görev gereği çok farklı şehirlerde yaşıyor olmak sürekli ev, mekan ve yer değiştirmemizi gerektirdi. Ne yangınlar gördük biz diyerek de ev taşıma bahsini böyle kapayalım. Kuzey Amerika temsilciniz hazır denmiş, hazır ve nazır demiş Toronto'dan Neziha Hanım. Çalışırken sizi dinliyorum diyor. Ne iyi yapıyorsunuz Neziha Hanım. Berlin'den gelen bir mesajımız var. Ada ve Zülfikar baba kız gezmelerdeyiz Berlin'den diye çok güzel bir fotoğraf yollamış. Araba içerisinde çekilmiş. Vallahi baba kız ne güzel yapıyorsunuz ve bizi dinliyorsunuz. Mutlu ettiniz bizi. Moskova Adem Bey her zaman olduğu gibi düzenli olarak sporunu yapıyor. Moskova akşamından selamlar demiş. Bu arada bu vesileyle de hakikaten geçtiğimiz gün Rusya'da yaşanan terör saldırısını da kınayalım. Gerçekten çok acı verici bir durum. Hemen ardından bir Almanya mesajımız var efendim. Nereden dinliyorsunuz dediğimizde arabadayım diye gelen bir mesaj var. İsmi göremiyorum, kusura bakmayın. Bir de nereden bizi dinliyorsunuz dediğimde yurt dışından gelen mesajlarda bazen şöyle bir sıkıntı oluyor. Şehir, kasaba isimlerini okumakta bazen zorlanıyorum. Dolayısıyla Wuppertal diye okuyorum ama doğru mudur bilmiyorum. Almanya'dan da bizi dinleyen bir dinleyicimiz var. Moskova dedik, Almanya dedik. Güneşli bir Montreal gününde kulağım sizde denmiş Gökhan Bey. Vallahi Gökhan Bey çok şanslısınız. Bizim buralarda şakır şakır yağmur yağıyordu bugün. Bütün gün yağmur vardı. Kuzey Kıbrıs'tan bir selam var. Efendim bakıyorum Selman Bey sevgilerini yollamış. Sağ olun, var olun. Hemen şöyle bir fotoğrafı büyütüyorum. Galiba spor yapıyoruz değil mi? Evet. Ya biz en çok spor yapılırken de arabada dinleniyoruz galiba Mehmet. Ne dersin?
Vallahi bence de yani radyo dinlemek genelde hani televizyon izlemek gibi bir şey değil ya. Birçok eylem yapılırken radyo dinlenilebilir yani.
Aynen öyle. Şerif İlhan Bey bize gene yazmış ve nasıl yazmış? Bakın hiç fotoğrafı açmadan söyleyeyim efendim. İzmit'ten bilgisayar başındayken yazılmıştır ki evet öyle. Diyor ki İzmit'ten bilgisayarda oynarken ve çay içerken dinliyorum. İyi yayınlar demiş Şerif İlhan Beyciğim. Çok sağ olun. Sizlerin bu mesajları olmasa biz bu keyifli nasıl yaşayacağız bilmiyorum. Şenol Bey her zamanki gibi yollardayım. Adana'dan tırcı Şenol demiş. İyi yayınlar demiş. Sağ olun, yolunuz açık olsun. Allah sağ salim sizi ulaştırsın gideceğiniz yere. Ohoho, Kanada'dan mantı yapıyorum denmiş. Ne güzel. Canımız çekti ya. Değil mi Mehmet, böyle bol şey.
Sen bugün galiba aç geldin abi buraya.
Ya aslında öyle de değil ama bilmiyorum yani bunları görünce böyle bir Rus yapımı güllacım var diyor. Bakıyorum kim yazmış. Tabii biz güllaçtan bahsedince benim Rus yapımı güllaç denmiş. Kanada evet. Rus yapımı güllaç tabii. Ben fotoğrafı biraz geç açtığım için gerçekten güllaç zannetmiştim. Bu sizin yolladığınız muhtemelen güllacın sıvı hale getirilmiş şekli. Kanada Edmonton'dan selamlar. Nasıl dinlediğimi paylaşamam. Burada sabah sayılır. Peki efendim, öyle olsun. Serap Hanım diyor ki Mehmetciğim bu tam senlik bir fotoğraf, böyle bir tatlı. İyi yayınlar Oğuz Bey, iftar yaptık, çayı demledik, bizde güllaç yok, baklava var, Balıkesir burası demiş Serap Hanım. Afiyet olsun, Allah kabul etsin efendim. Şimdi tabii böyle mesajlar daha çok var. İstanbul var, Mersin var, Datça var. Yani bunların hepsini okuyacağız ama bir taraftan da Mehmet böyle kaş göz işareti yapıyor. Efendim bu kaş göz işareti şu anlama geliyor. Abicim diyor, bir şarkı çalmamız lazım. Hemen arkasından da reklam girmemiz lazım. Yayından önce de çok sıkı sıkı tembih etti. Çok dedi reklam yok ama dedi senin bu akşam dedi 4 kere dedi 3 şarkı çalman, 4 kere de reklama gitmemiz
yok,
lazım.
Yok, dinleyiciyle o kadar ayrı tutmayacağız seni.
Peki.
Çok ayarlayacağız bir şekilde.
Muhteşemsin. O zaman şimdi Tarkan Dilli Düdük'tesin. Onu dinleyelim. Ondan sonra çok kısa bir reklam, sonra tekrar birlikteyiz efendim.
Yaktı dilli düdük, ateş edile bile görükle gidiyor. Kendi kuyusunu kazıyor elayi, cır cır ötüyor. Bana göre hava hoş, kendi bilir, beni bilen iyi biliyor. Boş çabaları bu gönüllerde hükmü geçmiyor. Yeni deve yaktı dilli düdük, ateş edile bile görükle gidiyor. Kendi kuyusunu kazıyor elayi.
Radyo'da Gezmek Yetmez ikinci bölümüyle sizlerle birlikte ben Deniz Oğuz Otay ve teknik masada sevgili Mehmet Efe. İkinci bölümde de sizlerle birlikteyiz efendim. Bu akşam sizlere bizleri nerelerden ne yaparken dinliyorsunuz diye sormuş ve bir de fotoğraf yollamanızı istemiştik. Mesajlarınız yağıyor. Mesajları özellikle üçüncü bölümde, belki de bu bölümün sonunda da biraz okuyacağım. Ve demiştik ki, size bir de soru sormuştuk, demiştik ki Ramazan'da en sevdiğiniz yemek ya da tatlı nedir? Bu akşamın konusu bu olsun demiştik. Bu konuda da mesajlarınız geliyor. Ama ya dur ben de yollayacağım, mesajı da kaçırdım. Sizin numara neydi diyenleri ben duyuyorum. 0532 172 52 32 0532 172 52 32 Kafa Radyo WhatsApp canlı yayın hattıdır efendim. Ramazan'da en sevdiğiniz yemek ve tatlıları ya da bizi şu anda nerede dinlediğinizi işte bu numaraya yazabilirsiniz. Mesela nerelerden dinleniyoruz? Zafer Bey, Balıkesir İvrin'den selamlar. Şu anda direksiyon başındayım. Mustafa Kemal Paşa'ya doğru yol halindeyim. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz Zafer Bey, size de iyi yolculuklar. Hemen ardından Musa Bey'den bir mesaj geliyor Adana'dan. Diyor ki ikinci işimdeyim. 1.30'a kadar Ramazan'da Erzurum'un kadayıf dolması, bol ceviz ve taze yapılmış kadayıf yumurta ile kızartılır, şerbet dökülerek servis edilir. Mehmet Beyciğim duyuyorsunuz değil mi? İşte bunlar böyle. Ondan sonra gelsin kilolar ama. İzmir'den gelen bir mesajımız var. Kim yazmış diye bakıyorum. Zafer Bey diyor ki sizi ayakkabı imalatı yaparken dinliyorum. İzmir'den selamlar demiş. Hemen ardından bir başka mesajımız gene İzmir'den. Yağmurlu havada sizi dinliyorum. Kamyon şoförlüğü yaparken diyor Selim Bey. Efendim yollar kolayınız olsun, keyifli olsun. Gideceğiniz yere bir an önce huzurla, sağlıkla gidin. Tamer Bey yazmış, Montana'dan selamlar diyor. Mavi gökyüzüyle bembeyaz karın buluştuğu yer diyor Tamer Bey. Evet, biraz az önce güneşli bir fotoğraf gelmişti. Biz biraz böyle şikayet edercesine dedik ki İstanbul'da yağmur var, bütün gün yağmurluydu. Yağmurdan şikayet ederken bakın kar altında olan yerler var, şükürler olsun. Hemen ardından başka bir Montana mesajımız daha var. Montana'dan dinliyorum demiş değerli dinleyicimiz. M-A-K rumuzuyla yazmış ama ismi göremiyorum. Tabii ki güllaç diyen başka bir dinleyicimiz var. Şimdi tabii ki güllacı ben hemen gördüm. Aslında o mesajın öncesi de var. Rubik ve Tolga çifti bize yazıyor. Diyor ki Cunda Adası'ndan karavanımızdan selamlar. Tabii ki güllaç demişler. Ya şu karavanla seyahat etme işini bakın
size de tekrar tekrar söylüyorum değerli dinleyicilerimiz. Ben öyle veya böyle bu karavanla bir seyahat yapacağım. Bir gün mü olur, iki gün mü olur, üç hafta mı olur bilmiyorum. Ama şöyle atlayacağım karavana. Hayalimde de hep Ege var. Umarım bir karavan ayarlamak mümkün olur. Tabii bunun için bir karavan satın almak çok mümkün değil ama belki bir kira, belki bir böyle dost, en iyi karavan dostun karavanıdır derler ya. O tekne miydi Mehmet? Galiba tekne için öyle diyorlardı değil
karavan
mi?
Karavan da olur ya.
Karavan da olur. Şu anda bizim karavana ihtiyacımız var. O zaman karavanı olan bir dost arayacağız. İzmir Seferihisar'dan Muharrem Bey yazmış. Ha, yağmurlu bir havada yolcu. Galiba Ege'de İzmir tarafında yağmur var. Gelen mesajlardan hep onu fark ediyorum efendim. Şimdi bir fotoğraf dikkatimi çekti. Yanılmıyorsam ismi doğru okursam Sefa veya Sefa Han Bey. Alanya'dan Sefa, evet isim Sefa'ymış. Alanya'dan Sefa arabada ve hep sizi dinliyorum, tebrik ediyorum demiş. Süpersiniz, çok teşekkür ediyorum. Bir fotoğraf yollamış. Çıtır çıtır bir kadayıf diyor Ramazan için. Keyifli bir radyosunuz diyor. Çok sağ olun, bize enerji veriyorsunuz, bizi motive ediyorsunuz efendim. Gamze Hanım yazmış bize. Nereden yazmış? Büyükçekmece'den yemek sonrası bulaşıkları toplarken dinliyorum diyor. Vallahi kolay gelsin. O işi hiç bir türlü böyle severek yapmadığım bir iştir benim, evde böyle sofrayı toplamak filan. Ama Allah size kolaylık versin. Osman, hayırdır Mehmetciğim, hemen bulaşık deyince hayır,
sevmesen açtım. De yapıyor musun onu merak
yapacağız
ettim.
Yapacağız tabii.
Ben de onu merak ettim ya. Başka bir şey yok. Kapatıyorum.
Yapacaksın. Ya şöyle bir şey var. Yani bir sofrayı kaldırmazsa bir adam ne yapacak abi? Kalkacak tabii. Yatağını toplayacak.
Doğru.
Yemeğini yiyecek, sofrayı kaldıracak. Kesinlikle. Onları suda akıtacak, bulaşık makinesine koyacak.
Güzel.
Böyle hani hele iki tabak sıktık hemen iki dakika bu makineyle uğraşmış, orada elinde yıkayacaksın. Hayat böyle ya.
Tamam. O zaman ben mikrofonumu kapatıyorum. Ha. Buyurun.
Öyle bir söyledim ki sanki sen yapmıyormuşsun gibi. Osman Bey yazmış efendim. Sevgili Osman kardeşim, Kahramanmaraş'tan fabrikada kumaş dokurken dinliyorum diyor. Ya işte bu emek başka bir şey. Allah kolaylıklar versin. Efendim Çetin Bey diyor ki Uber yapıyorum, New Jersey'den dinliyorum. İyi yayınlar demişler. Ben güllacı gül susuz seviyorum. Ya Çetin Bey, yani tabii bu zevk tercih ama işte bakın anlattım hikayesini. Belki onun hatırı hani böyle süt dökülünce o gül yaprağı gibi oluyor falan. Gül ismi gülden geliyor ya. Hani o gül suyunu da eksik etmeseniz, hani bir de bir deneseniz hatır için bulduğunuzda. Ya bir de belki o hikayeyle denerseniz sanki daha şey olur. Hani belki yiyebilirsiniz gül suyuyla. Diyelim Ayşe Hanım diyor ki ailecek 51 oynuyoruz diyor. Ne güzel efendim. Bir başka fotoğraf var. Yeni Mahalle istasyonundan selamlar demiş. Kim demiş? Sevgili Emel'cim demiş. Yolun açık olsun Emel'cim. Pek bir şey kalmamış eve zaten. Bir başka dinleyicimiz diyor ki sizi gazeteden yapılan çubuklardan sepet örerken dinliyorum diyor. Kim diyor? Maalesef isim yok. Efendim bazı mesajlarda numaranın altında isim çıkıyor, ben oradan okuyorum ama eğer sizin isminiz mesaj atarken eğer isminiz numaranızla birlikte çıkmıyorsa, ayarlarınız o şekildeyse lütfen isminizi yazın. Çünkü ben sizin isminizi, mesajınızı okuduktan sonra isminizi de burada okumak istiyorum. Ha, özel bir tercihten dolayı isminiz okunmasın istiyorsanız ona saygı duyuyorum ama o mesajın kimden geldiğini de bilmek istiyorum. Mardin'den dinliyorum diyen bir mesaj var. Yakup Bey Mardin sokaklarını iftar sonrası Mardin sokakları diye yollamış. Ya çok severim Mardin'i. Ben çok geç gittim Mardin'e. Ama ondan sonra da gerçekten vuruldum. Bambaşka bir yer. Aykut Bey Edirne Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyız. Ve böyle üç arkadaş araç içerisinde gibi görüyorum. Kolay gelsin. Efendim şimdi tabii Mehmetciğim, tamam anlıyorum, hani bir şeyler de anlatmam lazım, programı da yapmam lazım ama dinleyicilerimize mesaj istedik, yazıyorlar ve ben bunları okumam gerekir yani, okumazsam olmaz, daha okumadığım onlarca mesaj var ama sen de haklısın.
O zaman ikinci bölümün konusuna geçelim efendim. Bu akşam sizlere sizlerle Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Kalavrita kasabasına gidelim istiyorum. Yahu nereden çıktı bu Kalavrita? Pek duyulan ya da bilinen turistik bir destinasyon değil dediğinizi de duyar gibiyim. Haklısınız ama Kalavrita'yı bu akşam konu etmemin sebebi şu. 25 Mart tarihi Yunanistan'ın Osmanlı'ya karşı kalkıştığı 6 yıl süren isyan ve sonrasında bağımsızlığı kazandığı tarih. İşte Kalavrita'da bu isyanın başladığı kasaba yıllar önce Atlas Tarih Dergisi için bölgeye gitmiş ve isyanın kalbine seyahat başlıklı bir yazı yazmıştım. O seyahatimde aldığım bazı tarih ve seyahat notlarımı bu akşam siz değerli dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Çünkü o yazı benim için bir dönüm yazısıydı. O güne kadar hep tarih yazıları yazıyordum. O yazıda o seyahatte dedim ki ben artık tarih ve seyahati bir arada yazacağım dedim. O benim yayımlanan ilk seyahat ve tarih içerikli yazımdır. Dolayısıyla benim için yeri de başkadır. Hazırda denk geldi efendim size. O yazıdan, o yazı için aldığım notlardan bazı parçaları aktaracağım. Bir de sadece Kalavrita'da Yunan isyanının başladığı yere gitmekle kalmadım. Orada ilginç bir rotada da yürüdüm. Onu da hemen akabinde size aktaracağım. Kalavrita'da, Kalavrita'nın da yer aldığı Mora Yarımadası Osmanlı İmparatorluğu döneminde Akdeniz'in güvenliğine katkı verecek bir üs olarak görüldüğünden Müslüman nüfus pek yerleştirilmemiş efendim buraya. Bölge Tepe Delenli Ali Paşa'nın kontrolünde olup bölgeye Ali Paşa despotik bir yönetimle korku salmış. Tepe Delenli'nin bölgedeki ayrılıkçı hareketlerden haberdar olması ve İstanbul'u bu konuda bilgilendirmesine rağmen İkinci Mahmut'un hizmetinde olan mühürdar Halet Efendi, Tepe Delenli tarafından kendisine yollanan hediyelerin kesilmesi nedeniyle, yani kısaca kendisine yollanan ne diyelim Mehmetciğim, hediyeler çok kibar kaldı.
Hediye diyelim ya.
Hediye diyelim. Hediye tamam, daha ağır konuşmayalım. Hediyelerin kesilmesi dolayısıyla bu önemli haberi. Burada kardeşim bir şeyler oluyor. Bak buradaki insanlar ayrılıkçı düşünceleri kuvvetlendiriyor. Raporunu padişaha sunmuyor. Hal böyle olunca ne oluyor? Tepe Delenli'nin katı yönetiminin şikayetler de artınca yabancı devletler de devreye giriyor. Ve Tepe Delenli oradanın valiliğinden alınıyor, görevden alınıyor. İşte bunun üzerine o da karşı çıkıyor, isyan ediyor. İsyan bastırılıyor. Tepe Delenli'nin isyanı bastırılıyor. Fakat Mora Yarımadası, Kalavrita'daki Yunan milliyetçiler görüyor ki bir karışıklık var, tam zamanı diyor ve isyanı başlatıyorlar. Uzatmayalım, 6 yıl süren isyan sonucunda Yunanistan bağımsızlığını kazanıyor. Ve tarih sahnesine devlet olarak çıkıyor. Bu tarih bilgileri verirken bölgedeki din adamlarının isyanda önemli rol oynadığından bahsetmiştim yukarıda. Çünkü Kalavrita'da iki tane büyük manastır var ve manastırdaki bu din adamları aslında bu isyanı örgütleyen adamlar. İşte bunlardan bir tanesi, bu manastırlardan bir tanesi Agia Lavra Manastırı. Bu manastıra gitmek için ben ilginç bir rota seçmiştim. Yapımına 1889 yılında başlanan ve 7 yılda bitirilen demir yolu ile bu manastıra ulaşmaya karar verdim. Çünkü çok ilginç bir rota geldi bana. 22 kilometre uzunluğundaki bu hatta, tren hattına Yunanlılar Odontotos diyorlar. Yani Odontotos diş oyuğu anlamına geliyor. Bunun sebebi dik yamaçlarda kayalara oyulan tünellerden oluşan bir demir yolu hattı olması efendim. Bu rotanın özellikle son 13 kilometresi son derece keyiflidir.
Nehir boyunca dağların içinden, oyuklardan, örülmüş taş duvarların yanından, yarı açık tünellerden, taş köprülerin altından adeta kayalara sürterek geçeriz. Geçen bir hat tüm bu özelliklerinden dolayı dünyanın en önemli yürüyüş rotalarından birisidir bu güzergah. Ancak teknik olarak hat boyunca yürümek yasaktır. Aslında bunun çok haklı da bir sebebi var. Zira geçilen raylar bazı noktalarda, yani yürüdüğünüz raylar üzerinde yürürken geçilen bazı noktalar adeta boşluğa oyulmuş veya rayların aralarında metrelerce boşluklar olup altı derin uçurumlar şeklindedir. Yarlar gözükür. Maazallah ayağınız kaysa aşağı yuvarlanacaksınız. Dağlarda bir sakatlık yaşayacaksınız. Bir diğer sebebi ise bazı noktaları oldukça dar olan tren hattı ve yarı tünellerde yürüyenlerin trenle karşılaşması makinistleri son derece zorda bırakır. Tecrübeli makinist adeta duracak kadar yavaşlar bir yürüyüşçü gördüğünde. Yürüyüşçüler de sırt çantalarını çıkartıp yüzlerini ve bedenlerini kayalara yaslayarak trene yol verirler. Yani o kadar dar bir hattır burası. Ben yukarı çıkışı belli bir noktaya kadar trenle yapıp manastıra ulaşmadan dönüş yolunda bu 13 kilometreyi yürümek için trenden inmiştim. Yukarı çıkarken üşenmeyip geçtiğimiz köprüleri saydım ve kesin sayı kaç bilmiyorum ama ben 49 adet köprü saymıştım. Uzun yıllar bakımsız kalan hattın son bakımı 2009 yılında tamamlanıyor ve tam bu bakım 6 yıl sürüyor. Hatırlarsanız bu zorlu hattın inşası 7 yıl sürmüştü. Mehmetciğim bir su içmem lazım. Küçük bir ara verebilir misin? Çok kısa efendim, müsaadenizi istiyorum. Çünkü boğazım takıldı. Bir su içmem lazım müsaadenizle. Efendim suyumuzu da içtik. Şimdi bu hatta bakımı 7 yıl sürdü. Tamamlan 6 yıl sürüyor tamiratı. Ama hattın İnşası zaten 7 yıl sürmüştü. Yunanistan'da işler biraz yavaş yürür. Zagloru istasyonundan yürümeye başlıyorum. Yüksek dağlar ve vadiler içinde yürüdüğüm için sıcak beni çok etkilemedi. Ama asıl zorluk ne biliyor musunuz? Rayların arasına dökülmüş olan çakıl taşları ve o çakıl taşlarına bastığınızda bir süre sonra artık ne kadar yürüyüş ayakkabısı da olsa taşlar ayaklarınıza batmaya başlıyor. O zaman da bir bunun kaçış yolu var. O traverslere basarak yürümeye başlıyorsunuz ama traverslerin arası o kadar kısa ki bu defa adımlarınızı kısa kısa ve hızlı atmak zorundasınız. Dolayısıyla böyle tuhaf bir yürüyüş temposuna giriyorsunuz. Hal böyle olunca hem dengenizi kontrol etmek hem yürüyüşü sağlıklı yapmak biraz zorlaşıyor. Şimdi bu durumda normal şartlarda 2 saat sürecek olan yürüyüş biraz daha bu durum yürüyüşü biraz daha uzatıyor. Ama en kötüsü bu çakıl taşları bir süre sonra ayakkabınıza rağmen ayağınıza battığı için ayaklarınız sızlamaya başlıyor. Sık sık akarsu geçildiğinden ara ara suya sokup ayaklarımı dinlendiriyorum ben bu yürüyüş sırasında. Ama o dağlardan gelen çivi gibi sular 5-10 saniye içerisinde ayağınıza buz kestiriyor. Yol kenarında kilometre taşları var. Üzerinde yürüyüşün bitmesine ne kadar kaldığını kolaylıkla takip ediyorsunuz bunlardan. Kilometre taşlarında sayılar azaldıkça insan hedefe daha da yaklaşıyor. 2 saat olarak planladığım yürüyüş süresi dolduğunda daha yürünmesi gereken en az 5 kilometre kadar bir mesafe kaldığını fark etmem beni endişeye sevk ediyor. Zira saat 16.15'te başladığım yürüyüşün ikinci saati dolduğunda hava yavaş yavaş kararmaya başlamıştı. Saat 18 gibi tren seferleri sonlanmış olsa da o rotayı karanlıkta yürümek bilek burkulması, düşme, yuvarlanma ve kaybolma gibi tehlikeleri daha da arttırıyor. O nedenle seri adımlar, atılan adımlar daha da hızlı atılır hale geliyor. Ve 3 saat 15 dakikanın sonunda ulaştığım düzlük alan hedefe yaklaştığımın kanıtı oluyor. Endişe yerini keyifli dakikalara bırakıyor. Zira ortalığı limon ve portakal çiçeklerinin o mis gibi kokusu kaplıyor. Yürüyüşün sonuna doğru hızlanan adımlarım bu defa da bu büyülü anın keyfini sürebilmek için ağırlaşıyor. Bitsin istemiyorum. İçimden haykırarak şarkı söylemek geliyor mis gibi kokular arasında. Ve rotayı tamamlıyorum. Otelime yerleşir yerleşmez kendimi sokaklara atıyorum. Pek hareket yok sokaklarda. Sakin bir yere oturuyorum. O sırada aklıma Pirimiz Efendimiz Evliya Çelebi'nin buralar için ne yazmış olabileceği geliyor. Hemen notlarıma göz atıyorum. Evliya Çelebi'ye göre Osmanlılar buraya Rumca gayet mahsulsüz, yani çorak, yer anlamına gelen Rumca'daki kalavrata diyorlarmış efendim. Çorak yer anlamında. Sonra Evliya Çelebi bu kalavrata ile ilgili suyunun, havasının, yapısının ve güzellerinin hoş, tatlı ve beğenilir olduğunu yazdığını okuyunca etrafıma alıcı gözle bakıyorum. Kılavuzumuz Evliya Çelebi'nin o gözlemine hak vermemek mümkün değil. Son derece hoş, tatlı ve beğenilir güzellikler var etrafta. Hani çok sapı bir yerdir bu Kalavrita ama Mora Yarımadası mutlaka görülmesi gereken bir yerdir. Çünkü Osmanlı tarihi açısından çok önemlidir. Korint kanalını geçersiniz. Orada bungee jumping yapma şansınız vardır. Bir tarafı İtalya gibidir Mora Yarımadası'nın. Çünkü İtalyan etkisi vardır. Anaboli derler oraya. Bir dönem başkentlik bile yapmıştır. İşte dediğim gibi Kalavrita var. İleride Navarin vardır filan. Mora Yarımadası mutlak surette seyahat programlarına alınması lazım. Mehmet böyle telaşlı telaşlı hadi diyor, hadi diyor. Efendim bir Kalavrita seyahatinin sonuna geldik. Şimdi bir reklam. Ondan sonra şarkı dinleyeceğiz. Hem de ne dinleyeceğiz biliyor musunuz? Ozan Doğulu ve Model'den Dağılmak İstiyorum'u dinleyeceğiz. Sonra tekrar bir aradayız.
Müsaadenle bu gece dağılmak istiyorum. İçimden bir masal. geçene kadar ağlamak istiyorum. İçip sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum. Müsaadenle bu gece dağılmak istiyorum. Yüzüm şişene kadar ağlamak istiyorum. İçip sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum. Müsaadenle bu gece dağılmak istiyorum.
Kafa Radyo'da Gezmek Yetmez 3. ve son bölümüyle devam ediyor efendim. Siz şarkı dinlerken hoş bir sürpriz oldu arada. Sevgili Mehmet Efe hem canlı yayını yönetip hem de çattırmadan efendim güllaç siparişi vermiş. Tam siz o şarkıyı dinlerken güllacımız geldi. Söylemesi ayıptır. Bu kadar çok güllaç konuştuktan sonra güllacı yemekle bize nasip oldu. Hatta ve hatta şimdi diyeceksiniz ki ya hani bu nasıl bir mizansen? Hayır efendim, mizansen değil. Hemen Instagram'da müsaadenizle sizler için o anın da bir görselini paylaşmak istiyorum. Sevgili Mehmet'in sipariş ettiği o güzel, lezzetli ve bol gül sulu güllacımızı söylemesi ayıptır tekrar afiyetle yedik. Efendim nasıl bir şeydi diyorsanız da buyurun Instagram'da Gezmek Yetmez hesabının hikayesinde görebilirsiniz Mehmetciğim. Bak, çok teşekkür ederim.
Kabı kaldı sadece.
Kabı kaldı zaten bir anda yani burası efendim size anlatamam, bir anda burada böyle bir fırtına koptu. Böyle bir çekirge sürüsü gibi ben bir taraftan başlayıp öteki taraftan bitirdim. Nasıl bitti onu da anlamadık.
Ama tam senin istediğin gibi de bulabildik, ona seviniyorum.
Ya yani. Mehmet bu çok riskli bir hareket. Yani evet. Bu kadar burada güllaç konuşup böyle işte narlısı efendim, evet, gül sulusu falan diye anlatıp, evet, da birebir öyle geliyor olması da çok yani keyifliydi.
Getiren arkadaşların da yapan arkadaşların da ellerine sağlık o zaman olsun.
Efendim işte Kafa Radyo ailesi böyle bir aile. Birimizin bir dediğini diğeri iki etmiyor. Çaktırmadan hemen siparişler veriliyor falan. Ne diyelim efendim, darısı sizin etrafınızda da böyle sizin taleplerinize, arzularınıza cevap veren dostlarla çevrili olsun. Çok sağ olasın Mehmetciğim. Efendim bu akşam Kafa Radyo'da Gezmek Yetmez'de siz değerli dostlarla önce Ramazan'a özgü bir yiyecek olan güllacın tarihinden bahsettik. Dört kuşaktır güllaç üreten bir markadan bahsettik. Onların geçmişini anlattık. Güllacın geçmişini anlattık. Hemen akabinde bir kalavrita yaptık. Mora Yarımadası. Orada bir yürüyüş, tren yolu üzerindeki bir yürüyüşümü anlattım. Hemen arasına bir güllaç molası verdik ve şimdi 3. bölümdeyiz. Demiştik ki efendim bu akşam bizi nerelerden dinliyorsunuz, nasıl dinliyorsunuz, kimler dinliyor demiştik. Ve sizlerden de mesajlar yağmaya başladı. Müsaade ederseniz artık 3. bölümde de ona, o mesajlara yer verelim. Ayşe Hanım diyor ki Oğuz Bey iyi yayınlar diliyorum. İftar sonrası çikolatalı kekimizi yerken ailecek sizi dinliyoruz. Her pazartesi akşamı olduğu gibi iyi ki varsınız. Özellikle annenizle olan programa bayıldım. İyi yayınlar diliyorum. Annenize sevgiler, fındık sardığına Ayşe demişler. Çok sağ olun Ayşe Hanım. Yalnız kek de çok güzel gözüküyor bu arada laf aramızda. Annem de anlata o programı bitiremiyor. Hakikaten hem annem için hem benim için çok hoş bir anı olarak kişisel hafızamızda yer etti. Sizlerin de o programı beğenmiş olmanız çok hoşuma gitti açıkçası.
Şimdi Bahar Hanım yazıyor. Sevgili Bahar Hanım, İyi akşamlar Oğuz abi. İşimizin başında ayakkabı imalatı yaparken her zamanki gibi dinliyoruz. Bu zor şartlar altında ne zaman kadar çalışırız bilmiyorum. Psikolojik olarak bitmiş durumdayız. Sizi dinledikçe bir nebze olsun moral buluyoruz. Sevgiler demiş. Efendim Bahar Hanım bize Hatay'dan yazıyor. Ben her programda özellikle söylüyorum. Gezmek yetmez dostları ve herkes. Hatay'da şu anda bize her şey güllük gülistanlık veya yoluna oturmuş gibi gelebilir ama öyle değil. Hatay'ın hala bizim desteğimize, bizim vereceğimiz morale ihtiyacı var. Lütfen bakın, her programda, her yeri geldiğinde, her defasında bunu canı gönülden söylüyorum ki sizleri harekete geçirebileyim diye, elimizden geleni yapabilelim diye. Gerçekten Hatay'ın bizim desteğimize ihtiyacı var. Bu destek nasıl olabilir? Bakın, bu destek şöyle olabilir. Bir, onlara moral, motivasyon sağlayacak ne yapabiliyorsak yapmalıyız. Maddi destek olarak oradaki kadın derneklerinin yaptığı üretimler var. İnternet üzerinden valiliğin organizasyonuyla bir portal oluşturulmuş durumda. O portaldan alışveriş yapabiliriz. Bu tür yayınlara iştirak edip o dostlarımıza yalnız olmadıklarını mutlaka söyleyebiliriz. Ve en önemlisi, bunun için ben çaba harcıyorum. Henüz bir geri dönüş alamadım ama vefa turizmi diye bir kavram ortaya attık biz. O da şu: yıl boyunca birçok seyahatler yapıyoruz. Lütfen bu seyahatlerinizden bir tanesini de Hatay'a yapın. 2 gün, 3 gün, yani daha fazlasına da olsa güzel ama 2 gün yeter. Lütfen gidin, orada Hataylı dostlarımız için onları düşündüğünüzü, onlar için üzüldüğünüzü ve onlara destek olmak istediğinizi beyan edin. Çünkü Hatay'ın buna ihtiyacı var. Özellikle oteller, hiç endişeniz olmasın, kalınabilecek oteller var. Gastronomi açısından evet koşullar biraz değişti ama hala Hatay çok gastronomisi kuvvetli bir kent. Lütfen ve lütfen bu vefa turizmine destek verin. Yapmaya çalıştığım aktivite şuydu: seyahat acentesi olan dostlarıma ulaşmaya çalışıyorum. Onlarla böyle bir düzenli vefa turizmi adı altında 2 günlük turları oralara nasıl yapabiliriz diye çaba harcıyorum. Henüz başarılı olamadım ama ben vazgeçmedim. Lütfen bizi dinleyen, bu konuda destek olmak isteyen dostlar varsa da bize yazın. Hani illaki bize yazmanız da şart değil. Atlayın, kendiniz gidin, kendiniz bir şeyler yapın. Bunlar da bizim için çok çok önemli. Çünkü Hatay'ın bizim desteğimize ihtiyacı var diyoruz. Ve kaldığımız yerden gelen mesajları okumaya devam ediyoruz. Efendim Uğur Bey yazmış. Uğur Bey, bakıyorum çok güzel bir fotoğraf yollamış Avusturya'dan. Kolay gelsin, iyi yayınlar Avusturya'dan diyor ve muhteşem böyle bir yeşil bir alan, arkada karlı dağlar, ne güzel, keyif verici bir durum. Hemen ardından Barış Bey, Ramazan'da kalabalık masa olsun da yemek önemli değil demiş ama etli yemek olsun mutlaka, sütlü tatlılardan herhangi biri olabilir. Samsun Atakum Ömür Evleri taksiden Barış demiş. Barış Bey, hakikaten asıl olan birlikte olmak, sohbet etmek, çok da haklısınız. Bakıyorum başka mesajlara. Bir dostumuz Gökhan Bey diyor ki VIP transfer yapıyorum, havalimanına giderken dinliyorum demiş. Valla bizi yollarda dinleyen o kadar çok dostumuz var ki, Mersin'den mesela Tülay Hanım, hobi bahçemde ot yolarken sizi dinliyorum demiş ve bir fotoğraf koymuş. Sevgili dostlar, inanılmaz mesaj var, inanılmaz mesajlarınız geliyor. Ama işte zaman çok kısıtlı. Mehmet bu akşam zaten hani nasıl olacak bilmiyorum. Hem yayın sarktı, hem onun akışını engelledik. Bir de yetmiyormuş gibi araya çaktırmadan güllaç siparişi verdi. Ama zaman kuş misali uçup gidiyor. Bu akşam da programımızın sonuna geldik. Yavaş yavaş artık programı kapatmak üzereyiz. O zaman sizlere veda etmeden önce bir hatırlatma yapalım. Gezmek yetmez. Sadece bir radyo programı değil. Aynı zamanda bir Instagram hesabı. Lütfeder de o hesabı da takip ederseniz orada birbirinden ilginç, bu programda konuşamadığımız şeylere yer veriyoruz. Konulara yer veriyoruz. Paylaşımlar yapıyoruz. Mesela bu akşam o canlı yayın arasında gelen güllacı nasıl yediğimizin bir fotoğrafını da hikayelerde paylaştık. Lütfelerde takip ederseniz çok mutlu oluruz. Efendim, her zaman söylediğimiz gibi kapanış şarkımız Candan Erçetin'den geliyor. Nar çiçeğim diyecek Candan Erçetin. Biz haftaya görüşünceye kadar sizlere sağlık, mutluluk, huzur, bol kazanç ve istediğiniz kadar seyahat sizlerle olsun diyerek veda ediyoruz. Haftaya yeni bir programda görüşünceye kadar hoşça kalın. Candan Erçetin söylüyor, Nar Çiçeğim.
Haydi haydi haydi, göz değmez bana.
Gezmek yetmez, sona erdi.